Hazreti Adem Peygamber. Hazreti Adem'in yaratılışı ve meleklerle imtihanı. Allah'ın yeryüzünde yarattığı ilk insan Adem babamızdır. Daha sonra ona eş olarak Havva anamız yaratılmıştır. İnsan nesli onlardan çoğalmıştır. Allah, Adem babamızı yaratacağını ilk yaratmadan önce meleklerine haber vermişti. Topraktan insan adında bir varlık yaratıp onu yeryüzünün hakimi yapacağım demişti. Allah'ın bildirdiğine göre insanın meleklerden farklı bir yapısı vardı. Tabiatında hem iyilik hem de kötülük işleme yeteneği bulunuyordu. Böyle bir varlığın yeryüzünün hakimi yapılmasına melekler hayret ettiler. Ya Rab, bozguncu ve kan dökücü kimseleri halife mi yapacaksın? Yeryüzünün idaresini onlara mı vereceksin diye sordular. Allah onlara cevaben, varlıkların yaratılışındaki derin sırlar ve ince hikmetler sizin bildikleriniz kadar değildir. Ben sizin bilmediklerinizi de bilirim buyurdu. Meleklerle bu konuşmadan sonra Allah Hazreti Adem'i yarattı. Ona diğer varlıklardan farklı kabiliyetler verdi. Bunlardan biri de Adem babamızın geniş bir öğrenme kapasitesine sahip oluşuydu. Allah ona bütün ilimleri özet halinde öğretti. Eşyanın iç yüzünü, evrenin sırlarını, varlıkların özelliklerini, kendinin isim ve sıfatlarını bildirdi. Yeryüzünün idaresi kendisine verilen biri için bu bilgiler çok gerekliydi. Allah ayrıca insanoğlunun bu üstün konumunun ortaya çıkmasını istiyordu. Bu sebeple onu meleklerle bilgi bakımından imtihan etti. Melekler bu imtihanda Adem'e yenildiler. Onun geniş bilgisi karşısında hayrete düştüler. Hazreti Adem'in meleklerden ilim yönünden üstün yaratıldığı böylece ortaya çıkmıştı. İblisin isyanı. Hazreti Adem'in üstünlüğü imtihan neticesinde ortaya çıkınca Allah meleklere Adem'e secde etmelerini emretti. Bütün melekler bu emri tereddütsüz yerine getirdiler. Yapılması emredilen bu secde ibadet için değil, hürmet ve saygı içindi. Hazreti Adem'in üstünlüğüne boyun eğişin ve bu üstünlüğü ona veren Allah'a teslim oluşun sembolik ifadesiydi. Melekler arasında İblis adında bir başka varlık daha vardı. Diğer bir ismi de şeytan olan İblis, melekler gibi nurdan değil, ateşten yaratılmıştı. Uzun zamandır meleklerle birlikte bulunuyordu. İbadet ve bilgisiyle onlar arasında şerefli bir mertebeye ulaşmıştı. Meleklerin saygı duyduğu bir makama çıkmıştı. Ancak İblis, melekler gibi yaratılıştan masum değildi. Kibirliydi. İlim ve ibadetle ulaşmış olduğu yüksek mertebeyi kendinden biliyordu. Şahsi meziyeti sayıyordu. Bütün varlıklardan daha üstün olduğu inancı içindeydi. Melekler, iblisin bu duygusundan habersizdiler. Allah, melekler arasında bulunan iblise de secde etmesini emretmişti. İblis, kibrine yediremeyerek secde emrine şiddetle karşı çıktı. Adem'e secde etmeyeceğini bildirdi. Allah'ın, ''Seni Adem'e secde etmekten alıkoyan nedir?'' sualine karşı da içindeki gururunu apaçık ortaya döktü. ''Beni ateşten, Adem'i ise topraktan yarattın. Bu sebeple ben ondan daha hayırlı ve üstünüm.'' dedi. Çünkü İblis bu sözüyle dikkatleri yalnızca yaratıldıkları maddeye çekerek Adem'den üstün olduğunu iddia ediyordu. Allah'ın Adem'i yaratma gayesini ona verdiği ilim ve bilgi üstünlüğünü hesaba katmıyordu. İnsanın yeryüzüne idareci yapıldığını bilmezlikten geliyordu. Sanki kendini ateşten, Adem'i topraktan yaratan ve ateşle toprağa özelliklerini veren Allah'tan başkasıymış gibi davranıyordu. Eşyanın kendisinde bir özellik yoktu. Bütün meziyet ve özellikleri veren Allah'tı. Allah, Adem'e bazı özellikler vererek onu diğer varlıklardan üstün kılmıştı. İblis ise bu gerçeği kibri yüzünden kabule yanaşmıyordu. Şeytan rahmetten kovuluyor. Hazreti Adem'e secde etmemesi, iblisin içindeki kibir duygusunu açığa çıkarmıştı. Onun bu kendini beğenmiş haliyle Allah kızdı. İn bulunduğu makamdan, rahmetimden çık git diyerek iblisi huzurundan kovdu. İblis kibrinin tesirinde kalarak isyan etmiş, bir anda cennetten, Allah'ın rahmetinden mahrum kalmıştı. Bu isyanı yüzünden şimdi Allah'ın kendisini yok etmesinden korkuyordu. Affetmesi için ona yalvarmayı ise kendine yediremiyordu. Ümidi iyice kesilmişti. Son çare olarak Allah'tan bir dilekte bulundu. Madem rahmetinden kovuldum, öyleyse bana insanların öldükten sonra tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver. Hemen yok etme. Allah iblisin bu dileğini kabul etti. Kıyamet gününe kadar sana mühlet verdim, dedi. İblis arzu ettiği mühleti alınca çok sevindi. Derhal insanoğluna düşmanlığını ilan etti. Bütün gücüyle onu Allah yolundan saptırmaya çalışacağını söyledi. İntikamını bu şekilde alacaktı. İnsanları saptırma arzusunu açığa vurunca Allah iblisi lanetleyerek bir kere daha rahmetinden kovdu. Cennete girmeyi ona sonsuza dek yasakladı. İnsanlardan iblise uyanlar olursa onları da iblisle birlikte cehenneme dolduracağını bildirdi. Hazreti Havva'nın yaratılışı. İblisin cennete girişinin yasaklanmasından sonra Allah, Adem babamıza eş olarak Havva anamızı yarattı. İkisini birlikte cennetine koydu. Havva'nın yaratılışıyla Hazreti Adem'in yalnızlığı giderilmişti. Allah onları cennete yerleştirirken, "Ey Adem, sen ve ailen cennete oturun. Cennetin nimetlerinden bol bol yararlanın," diyordu. Orada açlık, susuzluk çekmeyeceklerini de bildiriyordu. Yasak meyve. Adem'le Havva'ya cennette dilediklerini yapma izni verilmişti. Ancak bu geniş özgürlüğün bir tek istisnası vardı. O da cennette bulunan bir ağaca hiçbir şekilde yaklaşmamak ve meyvelerinden yememekti. Onlardan yalnızca bu yasağa uymaları isteniyordu. Aksi halde cennetten çıkarılacaklardı. İblis, Adem'le Havva'nın cennete girişi üzerine kıskançlık krizleri geçiriyordu. Onları kandırıp Allah'a isyan ettirmek için planlar yapmaya, hile ve kurnazlıklar düşünmeye başlamıştı. Cennette bir ağacın Adem'le eşine yasaklandığını duyunca çok sevindi. İşte kendisi için bir fırsat ortaya çıkmıştı. Onları bu yasaklanan ağaca yaklaştırmalı ve meyvesinden yedirmeliydi. İblisin şeytani zekası buna bir çare bulmakta gecikmedi. Allah, Adem'le Havva'yı cennete devamlı koymuş değildi. Onları yeryüzüne idareci olarak yaratmıştı. Bu hususu iblis gibi Adem de biliyordu. İblis, Adem'de cennette devamlı kalmak arzusunu uyandırmayı düşünüyordu. Yasak ağacın meyvesinden yemekle bu işin gerçekleşeceğini söyleyecekti. Plan gerçekten aldatıcıydı. İlk günah. Hazreti Adem ile eşi Hazreti Havva cennette birlikte gezerlerdi. Bazen cennetin kapısına yakın dolaştıkları da olurdu. Şeytansa cennete girmesi yasaklanmış ancak henüz yeryüzüne indirilmemişti. Cennetin dışında dolanır, Adem ile Havva'yı gözetlerdi. Konuşmak için fırsat arardı. Nihayet bir gün aradığı fırsatı buldu. Adem ile Havva'nın kapıya yakın geldikleri bir sıradaydı. İblis dışarıdan onlara seslenerek yanlarına çağırdı. Yasak ağacın meyvesinden yedirmek için diller dökmeye başladı. "Ey Adem, size cennette devamlı kalmanın, bitmeyen bir saltanata kavuşmanın yolunu göstereyim mi? Nedir o? Göster bakalım." Şeytan parmağını uzatmış, Allah'ın yasakladığı ağacı işaret ediyordu. Hazreti Adem, şeytanın kendisini kandırmak istediğini anlamıştı. Kızarak yanından kovdu. Şeytanın bıkıp usanacağı yoktu. Birazdan tekrar yanlarına yaklaştı, bu sefer şöyle diyordu. "Rabbiniz bu ağacı size niye yasakladı sanıyorsunuz? O ağaç ebedilik ağacıdır. Meyvesinden yiyince cennette devamlı kalınır. Haydi daha ne duruyorsunuz? O meyveden yiyin de cennetten hiç çıkmayın." Hazreti Adem ile Havva şeytanın bu sözlerine de aldırış etmediler. "Defol git başımızdan. Bizi aldatmak mı istiyorsun? Allah bize o ağacı yasakladı. Bizim vazifemiz ona itaat etmektir," dediler. İblis ilk anda netice alamamıştı. Fakat ümidini yitirmiş değildi. Adem'le Havva'yı her görüşünde aynı sözleri tekrarlayıp durdu. Onlara cennette devamlı kalamayacaklarını hatırlatıyordu. "Cennette devamlı kalmak istiyorsanız o meyveyi yemekten başka çareniz yok diyordu. Hatta doğru söylediğine ve Adem'le Havva'nın yalnızca iyiliklerini istediğine dair yeminler bile ediyordu. Onları cennette devamlı kalabilmek için yasak ağaca yaklaşıp meyvesinden yemeye razı etti. Hazreti Adem ile Hazreti Havva yasak ağacın meyvesinden yer yemez üstlerindeki cennet elbiseleri uçup gitti. Bir anda çıplak duruma düştüler. Utançlarından cennet ağaçlarının yapraklarıyla örtünmeye çalıştılar. Yaptıkları hatayı anlamışlardı fakat ne yazık ki iş işten geçmiş, şeytana aldanarak Allah'ın emrine asi olmuşlardı. Bu şeytanın insanoğluna karşı kazandığı ilk zaferiydi. Hazreti Adem ile Havva yeryüzüne indiriliyor. Hazreti Adem ile Havva yaptıkları işten büyük bir pişmanlık duyuyorlardı. Korku içinde Allah'ın vereceği hükmü bekliyorlardı. Cenab-ı Hak önce onlara, ''Ben ikinize de bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan sizin en azılı düşmanınızdır demedim mi?'' diye sordu. Hazreti Adem ile Havva bu ilahi sesleniş karşısında ezildiler, utançlarından adeta eridiler. Suçlarını itiraf ederek yaptıkları işten pişman olduklarını belirttiler. ''Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmederek yazık ettik. Eğer bizi bağışlayıp merhamet buyurmazsan büyük zarara uğrarız.'' Ancak Cenab-ı Hak önceden gerekli uyarıyı yapmıştı. Onlardan ağaca yaklaşmamalarını, iblise aldanmamalarını istemişti. Aksi takdirde cennetten çıkarılacaklarını haber vermişti. Artık Adem ile Havva için yeni bir hayat başlıyordu. Şeytana uymanın cezası olarak cennetten çıkarılıp yeryüzüne gönderiliyorlardı. Dünyada türlü türlü meşakkatler, zorluklar onları bekliyordu. Kendileriyle birlikte şeytan da yeryüzüne sürülüyordu. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i, Hazreti Havva'yı ve şeytanı yeryüzüne gönderirken birbirinize düşman olarak yeryüzüne ininiz buyurdu. Anlaşılan şeytanla insan arasındaki mücadele yeryüzünde de devam edecekti. Çünkü şeytan rahmetten yoksun kalışından insanı sorumlu tutuyordu. Ona şiddetle kin tutmuş, düşmanlık bağlamıştı. Bütün gücüyle insanı Allah'a isyan ettirmeye ve ilahi rahmetten uzaklaştırmaya çalışacaktı. Hazreti Adem ile Havva yeryüzünde ayrı ayrı yerlere indirildiler. Hazreti Adem Hindistan'ın güneyinde bir ada olan Seylan Adası'na, Hazreti Havva ise Cidde'ye yerleştirildi. Uzun seneler birbirlerinden ayrı yaşadılar. Gece gündüz affedilip bağışlanmaları için gözyaşı döküyor, Allah'a yalvarıyorlardı. Bir de Allah'tan kendilerini yine bir araya getirmesini istiyorlardı. Yapılan bu ihlaslı tövbe ve duaları sonunda Allah kabul etti. Onların günahlarını bağışladı. Mekke civarındaki Arafat denen yerde Adem'le Havva'yı birbirlerine kavuşturdu. İlk insan, ilk peygamber. Hazreti Adem'le Havva'nın buluşmalarından sonra insan nesli süratle çoğalmaya başladı. Cenab-ı Hak, Adem'i kendisinden çoğalan bu insanlara ayrıca peygamber yaptı. Böylece o, hem ilk insan hem de ilk peygamber olma şerefini elde etti. Hazreti Adem, vefatına kadar peygamberlik vazifesine devam etti. Kendisine Allah'ın emir ve yasaklarını belirten 10 sayfalık bir kitap verildi. Adem peygamber, bu sayfalardaki ilahi gerçekleri oğullarına öğretiyordu. Onları devamlı şeytanın aldatmasına karşı uyarıyordu. Hazreti Adem, yeryüzüne indirildikten bir süre sonra meleklerin yardımıyla Kabe'yi inşa etmişti. Kabe, bu bakımdan yeryüzünde yapılan ilk mabettir. Hazreti Adem'in inşa ettiği Kabe binası, oğulları tarafından zaman zaman onarılarak Nuh tufanına kadar geldi. Tufanla beraber Kabe'de yıkıldı, izleri kayboldu. Uzun bir aradan sonra nihayet İbrahim peygamber Kabe'nin temellerini bulup ortaya çıkardı. Oğlu İsmail ile birlikte yeniden inşa etti. O günden itibaren günümüze kadar bu kutsal mabet varlığını devam ettirdi. Her yıl akın akın insanların ziyaretlerine sahne oldu. İslam'ın gelmesiyle Kabe'nin önemi daha da arttı. Müslümanların 5 vakit namazlarında yöneldikleri, yılda bir kere ziyaret ettikleri bir mevki oldu. Kıble adını aldı. Kıbleye yönelmek, yani Kabe istikametine dönmek, namazın şartlarından biridir. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem 1000 yıl gibi çok uzun bir ömürden sonra vefat etti. Oğulları onu Ebu Kubeys dağına defnettiler. 2 sene sonra da Hazreti Havva vefat etti. Onu da Hazreti Adem'in yanına gömdüler. Hazreti Adem ve Hazreti Havva gibi diğer insanlar da uzun ömürlüydüler. Her biri yüzlerce yıl yaşıyorlardı. Adem peygamberin 2 oğlu Habil ile Kabil. Havva anamızın Habil ile Kabil adında 2 erkek çocuğu dünyaya gelmişti. Kabil, Habil'den 1 yaş büyüktü. Aradan yıllar geçti. Hazreti Adem'in bu 2 oğlu büyüdüler, çalışıp babalarına yardımcı olacak yaşa geldiler. Habil, Kabil'den küçük olmasına rağmen abiinden daha güçlü, kuvvetliydi. Fakat aynı zamanda yumuşak huylu, merhametliydi, iyi biriydi. Kabil ise hırçın, sinirli, kindardı. Hazreti Adem bu 2 oğlu arasında iş bölümü yapmıştı. Kabil tarım işleriyle uğraşıyor, Habil de çok sevdiği koyun, sığır gibi hayvanları otlatıyordu. Gün doğmadan barınaklarından çıkarlardı. Biri ağaçlardan meyve toplamaya, sebze ve ekin ekmeye gider, diğeri de hayvanları otlatmaya götürürdü. Hazreti Adem ise yiyeceğini avlanarak temin ederdi. Aradan bir müddet daha geçti. Habil ile Kabil iyice büyüdüler, gürbüz birer delikanlı oldular. Artık evlilik çağları da gelmişti. Hazreti Adem oğullarını Allah'tan gelen emre göre evlendirirdi. Habil ile Kabil'in eşi olacak kızları da yine Allah'ın emrine göre seçmişti. Ne var ki Habil'in evleneceği Aklima adındaki kız Kabil'inkine nispetle daha güzeldi. Bu durum Kabil'in kıskançlık duygularını kabartmıştı. Aklima ile kendisi evlenmek istiyordu ama bu istek Allah'ın emrine aykırıydı. Hazreti Adem Kabil'e bu durumu açık bir dille izah etti. Ancak Kabil isteğinde direniyordu. Babasından bu işe bir çare bulmasını istiyordu. Hazreti Adem söz ve öğütlerinin Kabil'e tesir etmediğini görünce meseleyi Allah'a havale etti. Oğullarından Allah'a birer kurban sunmalarını istedi. Kimin kurbanı kabul edilirse Aklima ile o evlenecekti. Kurban, rızasını kazanmak için Allah'a sunulan hediyelerdir. Allah'a sunulan bu hediyeler bir dağın tepesine konulurdu. Allah kurbandan razı olursa gökten yıldırım gibi bir ateş gönderir, sunulan o kurbanı yaktırırdı. Kabul olmayan kurbansa ateş değmemiş halde kalır, sahibinin de yüzü halk arasında kara çıkardı. Habil çobanlık yaptığı için güttüğü koyunlardan en besilesini çekip kesti. Bir dağın tepesine koydu. Ziraatçılıkla uğraşan Kabil de meyve ve sebzelerden bir sepet doldurup Habil'in kurbanının yanına bıraktı. Kurbanlardan hangisinin kabul edildiğini anlamak üzere ertesi gün babalarıyla beraber dağın tepesine çıktılar. Habil'in kurbanının yerine sadece küller vardı. Kabil'inki ise olduğu gibi duruyordu. Bu durumda Kabil'in isteği Allah tarafından reddedilmişti. Kabil'in Habil'i ölümle tehdidi. Habil, kurbanının kabul edilmesinden dolayı sevinip Allah'a şükrederken, Kabil de öfke ve kıskançlık içinde kıvranıyordu. Babasına dönüp sitem ediyor, ''Sen Habil'e dua ettiğin için Allah onun kurbanını kabul etti. Bana dua etmedin, beni sevmiyorsun, hep Habil'den taraf oluyorsun.'' diyordu. Hazreti Adem ise onu yumuşatmaya çalışıyor, ondan Allah'ın hükmüne boyun eğmesini istiyordu. Bu olay, Kabil'in Habil'e duyduğu haset ve kıskançlığı daha da arttırmıştı. Öfkesini kabartmıştı. Böylelikle şeytana da bulunmaz bir fırsat çıkmıştı. Derhal Kabil'e gelip kulağına şu uğursuz fikri fısıldamaya başladı. ''Daha ne duruyorsun? Kardeşini öldür, kurtul ondan.'' Kabil, önceleri bu fikri kafasından atmaya çalıştı. Fakat sonunda şeytanın telkinlerine ve içindeki kin ve haset duygularının tahriklerine kapıldı. Kardeşini öldürme fikrini yavaş yavaş benimsedi. Uygun bir zamanı kollamaya başladı. Nihayet bir gün aradığı fırsatı buldu. Habil'i bir dağ başında yalnız halde görmüştü. Koşarak yanına vardı. Burnundan kin ve öfke soluyarak ''Son duanı yap, seni öldüreceğim.'' dedi. Habil şaşırmıştı. Gözleri hayretten büyümüş, ağabeyine bakıyordu. ''Niçin öldüreceksin beni?'' diye sordu. ''Ben sana ne kötülük yaptım ki?'' Kabil dişlerini sıkarak cevap verdi. ''Daha ne olsun, babam seni benden fazla seviyor, sana dua ediyor. Allah da senin kurbanını kabul etti.'' Habil yumuşak bir sesle, ''Beni öldürmen hiçbir şeyi değiştirmez ki. Üstelik böyle bir işi yaparsan babamın sevgisini tamamen kaybedersin. Allah'ın öfke ve lanetine iyice uğrarsın. Cehennemlik olursun. Fakat Kabil bir türlü yumuşamıyor, içindeki kin ve nefreti susturamıyordu. Kardeşine, ''Seni öldürmezsem rahat edemem, huzur bulamam anlıyor musun?'' diye bağırdı. Habil yine yumuşak sesle cevap verdi. ''Abi, beni öldürmekle de hiçbir zaman rahata kavuşamazsın. Allah'tan kork, hükmüne boyun eğ. Şunu da bil ki ben senden daha güçlü, daha kuvvetli olduğum halde öldürmek için sana elimi kaldırmam. Alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım.'' Habil bu sözlerden sonra yavaş yavaş geri çekildi. Ağabeyinin yanından uzaklaşıp gitti. Kabil olduğu yerde donup kalmıştı. İçi içini kemiriyor, onu öldüreceğim deyip duruyordu. Dökülen ilk kardeş kanı. Kabil o gece sabaha kadar uyuyamadı. Şeytan her fırsatta uğursuz teklifini yeniliyordu. Kardeşini öldürmeden sana bu dünyada rahat yüzü yok diyordu. Sabah olduğunda artık kararını vermişti. Kardeşini bu defa kesinlikle öldürecekti. Habil sabah erkenden koyunlarını alıp çıkmış, onları otlamaları için çayırlara yaymıştı. Sakin ve neşeli görünüyordu. Onun bu hali Kabil'i daha da öfkelendirdi. Yerden büyükçe bir taş alarak kardeşine arkasından sessizce yaklaştı. Gafil avlamak istiyordu. Birden üzerine atılarak elindeki taşla başına vurmaya başladı. Vurdu, vurdu, vurdu. Habil bir külçe gibi yere yılıncaya kadar vurmaya devam etti. Ortalık kan gölüne dönmüştü. Yeryüzünde ilk cinayet böyle işlenmiş, ilk kan toprağa damlamıştı. Toprağa düşen bu ilk kan burada bitmeyecek, ardı arkası kesilmeyecekti. Kıyamete kadar Kabil gibi zalim insanlar, Habil masumiyetindeki kimselerin kanlarını akıtmaya devam edeceklerdi. Bu korkunç çığır, kardeş katili Kabil tarafından başlatılmıştı. Kabil, kardeşinin kanlı cesedi başında donup kalmıştı. Neden sonra kendine geldi? Yaptığı işin korkunçluğunu ve fenalığını anladı. Ne olmuştu kendine böyle? Sanki eline ne geçmişti Habil'i öldürmekle? İçini korku, üzüntü doldurmuştu. Sanki canlı cansız her şey hep bir ağızdan ''Katil, katil!'' diye bağırıyordu. Dehşet içinde ayağa fırladı. Fakat kalkamadı. Kardeşinin yanına düştü kaldı. Kardeşinin cesedini ne yapacaktı? Düşünüyor, düşünüyor fakat aklına bir fikir gelmiyordu. Neden sonra uzaklara taşımayı akıl etti? Cesedi omzuna aldı. Yoruluncaya kadar yürüdü. Gücü kesilince omzundan indirdi, yanına koyarak oturdu. Karganın verdiği ders. Kabil, kardeşinin cesedini ne yapacağını düşünüp dururken birden bir karga gözüne ilişti. Yanında ölü başka bir karga vardı. Kabil, karganın hareketlerini izlemeye başladı. Hayvan, gagası ve ayaklarıyla yeri eşeliyor, bir çukur açmaya çalışıyordu. İşini bitirince ölü karganın cesedini açtığı çukura itiverdi. Üzerine de yine ayakları ve gagasıyla toprağı örttü. Kabil bütün bu olanları büyük bir şaşkınlık içinde izlemişti. Kendi kendine mırıldandı. Yazıklar olsun bana. Bir karga kadar bile olamadım. Hemen çukur kazmaya başladı. Çukur açma işini tamamlayınca cesedi sürükleyip içine koydu. Üzerini de toprakla kapattı. Ceset ortadan kalkınca biraz olsun rahatlamıştı. Bu sırada Hazreti Adem oğullarının geciktiğini görünce onları aramaya çıkmıştı. Kabil uzaktan babasının kendine doğru yaklaştığını görünce birden korkup telaşa kapıldı. Koşarak kaçmaya başladı. Hazreti Adem Kabil'in bu telaş ve kaçışından endişelendi. Kötü şeyler olduğu anlaşılıyordu. Biraz sonra yerdeki kan lekelerini ve yeni örtülen çukuru görünce durumu anladı. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Kaçan oğlunun ardından ''Kabil, kardeşine ne yaptın?'' diye bütün gücüyle bağırdı. Hazreti Adem'in sesi öyle yüksek çıkmıştı ki Kabil bütün dünyanın bu sesi işittiğini sanmıştı. Korkusu daha da artmıştı. Dağın eteklerinden indi, hiç durmadan kaçmasına devam etti. Hazreti Adem hala arkasından sesleniyor. ''Kabil, hiçbir zaman rahat yüzü görme. Artık sen istenmeyen, lanetli bir insansın.'' diyordu. Hazreti Adem'in bu bedduası Kabil'e hayatını zindan edecekti. Habil'le Kabil olayı kutsal kitaplarda insan öldürmenin ne büyük bir cinayet ve suç sayıldığını göstermesi bakımından önemlidir.